Ayrım 13.
Bir gün sonra Cemal Bey bizleri çağırdı. O zaman öğrendik bizden sonra neler olduğunu. Meğer biz çıktıktan hemen sonra Talat Bey İstanbul Muhafız Komutanlığı'na Cemal Bey'in yanına gidiyor. Bu çocuklar seni dahiliye nazırı yapmak istiyorlar. Siz kabineye girerseniz bu zor günlerde biz İstanbul'u kime emanet ederiz diye güya endişelerini dile getiriyor. Cemal Bey de ben kabineye girmem ama Fethi Nafia nazır olsun diyor. Talat Bey hemen kabul ediyor. İşte bu görüşmeden hemen sonra Cemal Bey bizi çağırdı. Makamına girdiğimizde hemen söze başladı. Çocuklar sağ olun beni gururlandırdınız. Ama inanın İstanbul'da çok önemli görevlerim var. Suikastın soruşturması sürüyor. İstanbul'u tam manasıyla düzeltmeden benim buradan kımıldamama imkan yok. Siz şimdi sabredin. Talat Bey girsin kabineye. Bir ay sonra kabineyi değiştiririz. Ben o zaman Harbiye Nazır ve Bahriye Nazır Vekili olurum. Ama şimdi bırakalım kabineyi onlar oluştursunlar. Cemal Bey kararını vermişti. Yapacak bir şey yoktu. Kabul ettiğimizi söyledik. Tam kapıdan çıkarken Cemal Bey, çocuklar Talat Bey sizi Cavit Bey'in konağında bekliyor. Bu kararınızı gidip kendisine söyler misiniz dedi. Gittik. Kapıyı bizde hiç adet değildir. Cavit Bey'in refikası Aliye Hanım açtı. Ben hayatımda saraylı bir sultanı ilk kez orada gördüm. Dipnot. Cavit Bey'in eşi Aliye Hanım ilk evliliğini 2. Abdülhamid'in oğlu Şehzade Burhanettin Efendi ile yapmıştı. Ünlü edebiyatçı Şiar Yalçın, Cavit Bey Aliye Hanım çiftinin oğludur. Buyurun sizi bekliyorlar dedi. Şaşırdık ama belli etmedik. Talat Bey'in bizi karşılayış tavrından anladık ki müjdeyi Cemal Bey'den telefonla almış. İzmitli Mümtaz Talat Bey'e doğru bakarak konuştu. Memleketin güç durumunu takdir ediyoruz. Uzun tartışmalarla vakit geçirmenin doğru olmadığını anlıyoruz. Şimdilik kabinenin uygun görüldüğü şekilde kurulmasından yanayız. Siz de arzu ederseniz kabineye girebilirsiniz dedi. Artık söyleyecek söz yoktu. Kabine hemen kuruldu. Celal ve Hacı Adil Beylere kabinede yer verilmemişti. Cemal Bey'in istediği Fethi Bey de nazır olamamıştı. Bizim iç siyasette kaybedecek zamanımız yoktu. Burnumuzun dibindeki düşmanı geri püskürtüp kaybettiğimiz toprakları tek tek almalıydık. Aylardır direnen Edirne düşmüştü. Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa gibi Şükrü Paşa da birkaç bin kişilik askeriyle 100 bin kişilik Bulgar ordusuna karşı aylardır direnmişti. Bulgarlar Türkleri saray içi esir kampına toplamışlardı. Bizim insanlarımız açlıktan yamyamlığa sürüklenmişti. Tarihin kara sayfalarının yazıldığı günlerden geçiyorduk. Balkan Savaşı biteli 2,5 ay olmuştu. Londra Anlaşması'nın üzerinden 30 gün, Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülüşün üzerinden 18 gün geçmişti.
Arkadaşlarla bir araya geldik. İçimizden Sapancalı Hakkı Hüsrev Sami, Süleyman Askeri, Topçu İhsan, Atıf ve beni murahat seçtiler. Görevimiz Edirne'yi geri alma hareketinin behemhal başlaması için sonuna kadar mücadele etmekti. Bu isteğimizi İttihat ve Terakki Cemiyeti Genel Merkezi'ndeki arkadaşlara bildirecek ve bu düşünceden bizi hiçbir kuvvetin geri döndüremeyeceğini söyleyecektik. Çatalca'da cephede olan Enver Bey de Emir Subayı İzmitli Mümtaz'ı bize göndererek aynı görüşü paylaştığını bildirmişti. Cemal Bey de bizimle aynı fikirdeydi. Kabineyi harekete geçirmek için elimizden geleni yapacaktık. Kalkıp genel merkeze gittik. Sapancalı Hakkı görüşlerimizi bir bir sıraladı. Aylardan beri beklediğimiz halde ordunun ileri hareketi ve Edirne'nin geri alınması için verilmiş bir emir yoktur. Efendiler, bizim şu durum karşısında iki görevimiz kalmıştır. Ya bu hükümeti Kamil Paşa hükümeti gibi düşürmek yahut hep birlikte memleketi kahpece terk edip kaçmak. Madem Kamil Paşa hükümetinin uygun gördüğü barış koşullarını kabul edecektik, ne diye Baba Ali'yi basıp kan döktük? Genel merkez adına söz alan Eyüp Sabri, bizim sizinle hiçbir ayrı noktamız yoktur. Sizin isteklerinizi Dahiliye Nazırı'na, Talat Bey, 1000 kez söyledik, bizi dinlemiyor. Gidin bize söylediklerinizi ona anlatın. Gerçekten bu durumdan biz de utanıyoruz. İttihat ve Terakki'nin haysiyeti lekeleniyor, dedi. Arkadaşlarla kararımızı verdik. Baba Ali'ye gidip durumu Talat Bey aracılığıyla Vekiller Meclisi'ne bildireceğiz. Baba Ali'de Cemal Bey'le karşılaştık. Bizi görünce şaşırdı. Hemen amacımızı anlattık. O da bu maksatla buraya geldiğini söyledi. O gün meclis Bulgaristan'a verilen notayı görüşecekti. Bulgaristan'dan Enes-Bidye hattının boşaltılması istenmişti. Baba Ali o gün hayli hareketliydi. Meclis o gün başkomutan vekili ve harbiye nazırı İzzet Paşa'nın Çatalca'dan gelip kendilerine briefing vermesini bekliyordu. Uzatmayayım, İzzet Paşa da cepheden gelip olumlu görüş bildirdi. Kabine onayladı, ordumuz Çatalca'ya doğru ilerleyecekti. Zaten her şey lehimizeydi. 1. Balkan Savaşı'nda istediği toprakları alamadığına inanan Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan'a saldırmıştı. Bulgaristan'ın amacı Ege Denizi'ne çıkabilmekti. Selanik'i istiyorlardı. Bu nedenle yapılan barış anlaşması işine gelmemişti ve müttefiklerine saldırmıştı. Bu fırsatı değerlendirmek gerekiyordu ve harekete geçtik. Tarih 30 Haziran 1913. Sırtımızda üniformamız yoktu ama biz fedailer gönüllü birliklerimizle ordumuzun en önündeydik. 15 Temmuz'da Keşan'ı, 17 Temmuz'da İpsala'yı, 18 Temmuz'da Uzunköprü'yü, 21 Temmuz'da Edirne'yi geri aldık. Edirne'ye ilk gelen süvarilerin başındaki Enver Bey yine milletin gönlünü fethetmişti. Hürriyet kahramanı Enver Bey Edirne'nin ikinci fatihi olmuştu. Makus tarihimiz de girmişti. Millet sevinçle gösteriler yapıyordu. Tarihe şanlı sayfaların eklendiği günler de o günler. Yaşadığımız bir olay ise yüreğimizi parçaladı. Eratından subayına kadar orduda hepimizin sevdiği deli lakaplı bir paşamız vardı. 60 yıldır Lübnan'da, Girit'te, İşkodra'da, Yemen'de, Rusya'da savaşan, ayaklanmalar bastıran Müşir Mareşal Fuat Paşa. Babası da kendisi gibi Müşir'di, Hasan Paşa. Deli Fuat Paşa'nın çocukları da aile geleneğine uygun olarak subay olmuşlardı. Ancak Deli Fuat Paşa'nın yeni subay çıkmış küçük oğlunu Edirne'de şehit verdik. Müşir Fuat Paşa'nın cenaze merasiminde gözyaşı dökerken iki subay evladına söyledikleri günlerce kulağımızdan gitmedi. Ben bu aziz vatan için şehit olamadım ama hala ümidimi kaybetmedim. Bu saadete mazhar olursam ve sizler benim naaşımı mübarek yurt toprağıyla örterken gözleriniz nemlenirse hakkımı helal etmem. 78 yaşındaki Deli Fuat Paşa sadece bir evladını değil, ne yazık ki o gün mezarda öğüt verdiği iki gencecik evladını da bu vatan için Çanakkale'de şehit verdi. O hiç yılmadı, yine cepheden cepheye koşmaya devam etti. Dipnot: Müşir Fuat Paşa 1931 yılında 96 yaşında eceliyle öldü. İşte bu ruh bize mücadele gücü veriyordu. Balkanlara hızla girip kaybettiğimiz toprakları geri almamız üzerine Dübeli Muazzama elçileri hemen Sadrazam Said Halim Paşa'nın makamına koştular. Güya biz daha önce yapılan Londra Anlaşması'nı tek taraflı bozmuşuz. Hemen işgal ettiğimiz topraklardan çıkmamız lazımmış. Kim kimin toprağını işgal etmişti? Sözlü nota vermişlerdi. Onlar nota vere dursunlar. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin uygun görmesiyle Süleyman Askeri, Yüzbaşı Çerkez Reşit, Kuşçubaşı Eşref ve kardeşi Sami, Sapancalı Hakkı, Yüzbaşı Fehmi Bey gibi arkadaşların komutasında gönüllü askerlerimizle Meriç'i geçip Batı Trakya'ya daldık. Gümülcine, Kırcaali, Dimetoka gibi Bulgarların elindeki yerleri tek tek almaya başladık. Serez'e el atarak Yunan hududuna dayandık. Bulgarların Ege Denizi ile bağlantısını kesmiş olduk. Avrupa ayağa kalkmıştı. Baba Ali bizim için Avrupa ülkelerine diyordu ki, bunların bizim ordumuzla hiç ilgisi yok, bunlar o bölgenin insanları, milis kuvvetler. Dübeli Muazzama'nın baskısını azaltmak için bağımsız Garbi Trakya Muvakkat Hükümeti'ni kurduk. Bu bir cumhuriyet hükümetiydi, Türklerin tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştik. Cumhuriyet kurmuştuk. Bayrağımız bile vardı. Üç rengi vardı bayrağımızın, matem rengi siyah, Müslümanlığı temsil eden yeşil, aydınlık günleri temsil eden beyaz. Ay yıldızımız yeşil zemin üzerindeydi. Ayrıca birer yıldız da siyah zemin üzerindeydi. Başkentimiz Gümülcine, pul bile bastırdık. Bulgarlar Osmanlı Devleti ile barış masasına oturmak zorunda kaldı. 29 Eylül 1913'te İstanbul Anlaşması yapıldı. Edirne, Karaağaç ve Dimatoka'yı içine alan 25-30 kilometre kare genişliğinde toprak Osmanlı'ya bırakıldı. Ancak bizim el koyduğumuz topraklar Bulgarlara veriliyordu. Biz ne yaptık? Garbi Trakya Muvakkat Hükümeti olarak bu anlaşmayı tanımadık. Bölgeden katılan insanlarla sayımız 30 bini bulmuştu. Ekim ayı başında Bulgarlar bölgeye asker yığmaya başladılar. Biz de hazırlığımızı sürdürüyorduk. Ancak Sadrazam Said Halim Paşa bize çok baskı yaptı. Askere ihtiyacımız olduğunu söylüyorlardı. Bir askerimizi bile feda edecek durumumuz yok diyorlardı. Maalesef Ekim ayı sonunda hükümeti feshedip İstanbul'a döndük. Çünkü mali, iktisadi esaret devam ediyordu. Dış siyaset bakımından Osmanlı'nın kaderi gene yabancı devletlerin iradesine bağlıydı. Başımızda Enver Bey olsa geri adım atmazdık. Aksilik işte, Enver Bey hastalanmıştı. Enver Bey'in bağırsaklarından rahatsızlığı vardı. Balkan Savaşı sırasında apandisit ameliyatı olmuştu ama sancıları bir türlü geçmek bilmiyordu. Beşiktaş Saman İskelesi'ndeki evinde istirahate çekilmişti. Özel dostları dışında kimseyi kabul etmiyordu. Önem verdiği konuklarından Süleyman Askeri Bey, bir gün ziyaretinde bizim görüşümüzü Enver Bey'e aktardı. Efendim, böyle bir zamanda ordunun başına geçmeniz elzemdir. Ahmet İzzet Paşa gibi içi geçmiş bir adamın bu orduyu diriltmesine imkan yoktur. Eğer siz geçmezseniz bilin ki Talat Bey bu göreve Cemal Bey'i getirecektir. Bu görüşme sonrası Enver Bey'in kafasını sadece Harbiye Nazırlığı meşgul etti. Bütün devre arkadaşları kaymakam, yarbay veya binbaşı rütbesindeyken Edirne'nin geri alınmasından sonra Enver Bey miralay yani albay olmuştu. Mektebi Harbiye Komutanlığı'na atanmıştı. Ancak o bu yeni makamını aldırmamış, hatta görevine başlamamıştı.
bu atamanın kendisini pasifleştirmeye yönelik komplo olduğunu düşünüyordu. O artık Harbiye Nazırlığını alarak ordunun başına geçmeyi düşünüyordu. Sadece Harbiye Nazırlığını değil, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisliğini de almayı düşünüyordu. Dipnot, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti, yani Genelkurmay Başkanlığı, Harbiye Nazırlığına bağlıydı. İsteyen Harbiye Nazır iki görevi birden yürütebiliyordu. Ancak Enver Paşa'ya kadar bunu uygulayan Harbiye Nazırı pek yoktu. Enver Bey bizleri, yani fedailerini topladı. Orduyu yeniden tanzim etmek, canlandırmak istediğini anlattı. Görüşümüzü sordu, çok sevindik. Tabii ki ordunun başına Enver Paşa geçmeliydi. O artık bizim gönlümüzde paşa olmuştu bile. Biz artık ona paşam diye hitap etmeye başlamıştık. Ne olursa olsun yanında olacağımızı söyledik. Tabancalarımız kılıflarından çıkması için emrine hazırdı. Bu toplantıdan bir gün sonra Enver Paşa Sadrazam Said Halim Paşa'nın yanına Baba Ali'ye gitti. İsteğini Sadrazam'a da söyledi. Enver Paşa'nın bize anlattığına göre Sadrazam siz daha çok gençsiniz. Harbiye Nazırlığı için bir müddet sabretseniz fena olmaz demiş. Enver Paşa da sadece İttihat ve Terakki'nin değil dış ülkelerin de kendisini istediklerini biraz da sert bir üslupla söylemiş. Sadrazam bu kez geliniz Genelkurmay Başkanlığı'nı kabul ediniz teklifinde bulunmuş. Enver Paşa da bizim askeri teşkilatımıza göre Genelkurmay Başkanlığı Harbiye Nazırlığı'na bağlıdır. Genelkurmay Başkanı Harbiye Nazırlığı'nın verdiği emir ve talimatlara göre hareket eder. Ben bizzat orduyu idare etmek istiyorum. Yoksa başka bir amir tarafından belirlenmiş politikaları takip etmek istemiyorum demiş. Dediğim gibi çok konuşan bir adam değildi Enver Paşa. Onun hayatında beyanatlara, nutuklara rastlamazsınız. O emir verir gibi kısa ve kesin konuşurdu. Sessiz, sakin, hatta çekingendi. Ancak bu dış görüntüsünün altında sükun bulmaz bir ihtiras adamıydı. Söyleyeceğini emir verir gibi söyledikten sonra Sadrazam Said Halim Paşa'nın makamından ayrılıyor. Sadrazam Said Halim Paşa bu görüşme üzerine Talat Bey'i telefonla arayarak acilen yanına çağırıyor, durumu izah ediyor. Said Halim Paşa Enver Paşa ile konuşurken belki de bir yıl önceki Baba Ali baskınını hatırlamıştı, kim bilir. O nedenle hemen Talat Bey'i çağırmıştı. Görüşmenin ayrıntılarını öğrenen Talat Bey şaşırıyor. Enver Paşa ile birlikte hareket etmediklerini söyleyerek Sadrazam'ı rahatlatıyor. Enver Bey'in bu zamanda Harbiye Nazırı olmasına hiçbir sebep yoktur diyor. Ve hemen bizi şikayet ediyor. O yanındaki eli silahlı işsizler Enver Bey'i kışkırtıyor. Talat Bey Sadrazam'ın makamından Baba Ali'den ayrıldıktan sonra Cemal Bey ile görüşüyor. Cemal Bey ben şimdi Enver Bey'e gidip olmaz desem tersi tepki yapar. Hastalığından filan bahsedip şu sıra böyle bir atamanın çok güç olduğunu anlatır mısınız diyor. Cemal Bey de Talat Bey ile aynı görüşte. Hemen otomobiline atlayıp Enver Paşa'nın Beşiktaş'taki evine gidiyor baş başa görüşüyorlar. Cemal Bey diyor ki hakikaten ordunun bir düzene sokulması lazım. Fakat uzun vatani görevler sizi yordu. Almanya'ya gidiniz ameliyatınız olunuz bir güzel istirahat ettikten sonra gelip Harbiye Nazırlığı'nın başına geçiniz. Enver Paşa Cemal Bey'i sahiden severdi. Hürmeti vardı. Tartışmaya girmeye gerek görmeden hastalığım o kadar ilerlemedi. Almanya'ya gidip gitmeme konusunda da kararsızım diyor. Ancak bu sözlerini biraz sertçe ifade ediyor. Enver Paşa'nın kızgınlık içeren sözlerini işiten Cemal Bey konunun üzerine fazla gitmiyor. Arkadaşını o da iyi tanıyor. Ertesi gün Talat Bey Enver'i onlar kandırmıştır dediği için Cemal Bey biz fedaileri çağırdı. Arkadaşlar haber aldım ki sizler Enver Bey'i Harbiye Nazırlığı'na hazırlıyormuşsunuz. Arkadaşlar, Avrupa ülkeleri böyle bir durumda ihtilallere karışmış Enver Bey'in diktatörlük kuracağından korkar. Tüm ilişkilerimiz bozulur. Halbuki biz sağlam ve güvenli bir barış yaptığımızı ispat etmek için onları şüphelendirmemeliyiz. Bırakın Harbiye Nazırlığı'nı ben vekaleten bir müddet idare edeyim. Hem beni zaten siz istemişsiniz. Yoksa bana güveniniz yok mu? Cemal Bey'in sözlerine Sapancalı Hakkı cevap verdi. Bizim hepinize güvenimiz tamdır. Biz mutlaka şunun ya da bunun Harbiye Nazırı olmasında ısrar etmiyoruz. Yalnız öteden beri beslediğimiz bir kanaat vardır. Kabinede Talat Bey gibi tek kuvvetli şahsın bulunmasını doğru bulmuyoruz. Diğer kuvvetli arkadaşların da kabineye girmesini istiyoruz. Siz de girin, Enver Bey de girsin. Bizim için bir engel yoktur. Cemal Bey sözlerimizden memnun olmamıştı. Biz hemen Enver Paşa'nın Beşiktaş'taki evine gittik, durumu anlattık. Enver Paşa, Cemal ve Talat Beylerin kendisinin apandisit ameliyatı için Almanya'ya gidince yapmak istediklerini artık anlamıştı. Talat Bey Harbiye Nazırlığı'na Cemal Bey'i getirecekti. Bundan hiç kuşku duymuyorduk. Evdeki toplantıda Enver Paşa, Almanya'ya gitmeyeceğim, burada ameliyat olacağım. İlk ameliyatımı Doktor Cemil Paşa yapmıştı, yarın ona gidip hemen ameliyat olacağım dedi. O gece Alman hastanesine gitti, Talat Bey'e ve saraya ameliyat olacağı bilgisini verdi. Haberi alan Talat ve Cemal Beyler kafa kafaya vermişler. Harbiye Nazır İzzet Paşa'yı hemen atlatmamak için Cemal Bey'i Nafiye Nazır Vekilliğine getirerek kabineye sokma kararı almışlar. Bu atama aynı zamanda Enver Paşa'yı kızdırmamak için buldukları ara formüldü. Cemal Bey sonra Bahriye Nazırlığı'na, oradan da Harbiye Nazırlığı'na geçecekti. Plan buydu. 3 Aralık 1913'te Enver Paşa Cemal Bey'in Nafiye Nazır Vekilliğine tayin edildiğini duyurdu. Ben de duydum ki Enver Paşa'nın ameliyat olacağı Alman Hastanesi'ne başta Talat Bey olmak üzere yandaşları doluşmuştu. Paşa hastanede yalnız kalmıştı. Atlayıp hastaneye gittim. Talat Bey ve arkadaşlarının bulunduğu odaya daldım. Revolverim elimdeydi. Hayatımı kendi uğrunda feda etmeyi yemin ettiğim Enver Paşa'nın hayatına, vücuduna zerre kadar bir tehlike gelirse, ameliyatı yapan kimse onu şu elimdeki tabancamla hemen öldüreceğim. Buna alet olanları da yaşatmayacağım. Bunu iyi biliniz dedim. Talat Bey teminatlar verdi. O kadar tehlikeli bir ameliyat olmadığını söyledi. Sesi gayet yumuşaktı. Rahatlamıştım ama hastaneden ayrılmaya hiç niyetim yoktu. Bu adamlara yine de güvenmiyordum. Neyse ki korktuğum olmadı. Ameliyat hayli başarılı geçti. Enver Paşa hastanede bir hafta kaldı. Çıktığı akşam arkadaşlarla evine ziyarete gittik. Atıf, Sabancalı Hakkı, Süleyman Askeri, Topçu İhsan, İzmitli Mümtaz'ı hatırladıklarım. O gece durumu yeniden gözden geçirdik ve kesin olarak harekete geçmeye karar verdik. Enver Paşa mutlaka Harbiye Nazır olacaktı, mutlaka. Bu kararın gerçekleşmesine engel olanlarla uygun görüldüğü şekilde mücadele edilecekti. Kararımız tamdı. Enver Paşa bize şu talimatı verdi. Yarın Talat Bey'i göreceksiniz. Enver Harbiye Nazır olacaktır diye tebliğ edeceksiniz. Talat Bey uygun bulursa mesele yoktur. Aksi takdirde toplanıp tutacağımız yol hakkında gene bir karar veririz. Bu görevi Atıf, Sabancalı Hakkı, Topçu İhsan ve benden oluşan 4 kişilik heyet yapacaktı. Ertesi sabah dahiliye nezaretinde Talat Bey'i ziyarete gittik. Makamındaydı. Habersiz gittiğimizi garipsediyse de kim olduğumuzu öğrenince nazırlık makamının yanındaki küçük odada bizi kabul etti. Alaycı bir sesle, gene ne emriniz var beyler dedi. Atıf hemen atıldı ve biz kesin olarak karar verdik. Enver Bey Harbiye Nazır olacaktır. Bunu size tebliğ ediyoruz. Sadrazama da söyleyiniz. Ordunun ıslahı, hükümetin güçlendirilmesi için de başka çare yoktur dedi. Bu sözler üzerine Talat Bey şu yanıtı verdi. Biz İzzet Paşa'dan çok memnunuz. Kendisini Harbiye Nazaretinden çekmeye hiçbir sebep yoktur. Enver Bey'in Harbiye Nazırlığına gelmesine daha zaman vardır. Çok değil, sadece birkaç yıl beklemesi gerekiyor. Bu kez ben sinirlendim, sesimi yükselterek. Muhakkak hemen gelecektir, bizim kararımız kesindir. Sonra karışmam, pişman olursunuz dedim. Talat Bey de sesini yükseltti. Hodri meydan dedi. Biliyordum ki iç cebinde tabanca taşırdı. Herhalde ona güveniyordu. Ancak ne olursa olsun karşımızda İttihat ve Terakki'nin önemli bir şahsiyeti vardı. Başkası bu sözü söylese onu hemen oraya gömerdim. Başlardım onun çingeneliğinden, Siyonist maşalığından, masonluğundan. Dipnot. İttihat ve Terakki'nin önde gelen birçok ismi masondu. Talat Bey en yüksek rütbe Maşrık-ı Azam'da erişmişti. Emmanuel Karasu, Cavit Bey, Mithat Şükrü Bleda, İsmail Can Bulat, Rauf Orbay Bey, Ali Fethi Okyar Bey, Ömer Naci, Mustafa Necip, Resneli Niyazi, Ziya Gökalp, Hüseyin Cahit Yalçın ve devamı. Ama karşımdaki kişi İttihat ve Terakki'nin reisiydi. Cemiyet içindeki anlaşmazlıkları faciaya çeviremezdik. Muhalefetin eline koz veremezdik. O sırada Talat Bey'e Avusturya elçisi Marki Pallavici'nin geldiğini haber verdiler. Talat Bey bize bir şey söylemeden kapıdan çıkarken Sapancalı Hakkı onun duyacağı bir sesle ''Artık mesele bitmiştir, burada durmaya lüzum yoktur. Beyefendiye kararımızı söyledik, o da cevabını verdi, hadi gidelim arkadaşlar.'' dedi. Talat Bey'in bu söz üzerine ''Lütfen 5 dakika bekler misiniz, görüşmeyi kısa keseceğim, konuşalım.'' demesini aldırmadık ve odadan çıktık. Bizden bir saat sonra Talat Bey'in Zat-ı Şahane Sultan Reşat tarafından kendisine hediye edilen otomobiline atlayıp Enver Bey'in evine gittiğini öğrendik. Görüşme sonunda ikna olmuş, artık Talat Bey de Enver Bey'in Harbiye Nazırlığına gelmesini kabul etmişti. Başına gelecekleri anlamıştı herhalde. Üstelik Enver Paşa'nın isteğinin doğru ve yerinde olduğunu gidip Sadrazam Said Halim Paşa'ya da anlatmıştı. Sadrazamın da yapacağı fazla bir şey yoktu. Sıra Ahmet İzzet Paşa'nın Harbiye Nazırlığından istifa ettirilmesine gelmişti. Bu biraz zor görünüyordu. Çünkü daha birkaç hafta önce bozguna uğrayan orduyu düzene sokarak Edirne üzerine yapılan askeri harekatın başkomutanı olan İzzet Paşa'ya Yaveri Ekremlik yani Padişah Yaverliği ünvanı verilmiş, rütbesi 1. Pelikli'ye yani Örgeneralli'ye yükseltilmişti. Talat Bey ile Devlet Şurası Başkanı Halil Menteşe Bey İzzet Paşa'nın Nişantaşı'ndaki konağına giderek durumu izah ettiler. Korkulan olmadı. Artık yorulduğunu ve köşesine çekilmek istediği söyleyen Ahmet İzzet Paşa istifa mektubunu yazdı. Enver Paşa'nın Harbiye Nazırlığına tayin olması için rütbesinin en az Tuğ General olması gerekiyordu. Bunun için ise daha 6 yılı vardı. Ancak formül bulundu.
Bingazi harekatına katıldığı için 3 yıl, Balkan Savaşı'ndaki hizmeti için de 3 yıl kıdem eklenerek rütbesi Tuğgeneral yapıldı. Artık hiçbir engel kalmamıştı. 1 Ocak 1914 tarihi itibariyle Enver Bey Harbiye Nazırlığı'na atanarak resmen Enver Paşa oldu. Aynı zamanda başkomutan vekilliği, yani başkomutan padişahtı ve genelkurmay başkanlığını da eline aldı. Henüz 34 yaşındaydı. Ordunun başında artık genç ve dinamik bir paşa bulunuyordu. Ancak ordu hiç de genç değildi. 80 yaşında binbaşılar, 62 yaşında üsteğmenler, 58 yaşında teğmenler vardı. Okuma yazma bilmeyen subaylara ağa denirdi. Enver Paşa nazırlığa gelişinin 5. günü 7500 subayı ordu kadrosunun dışına çıkardı. Ordu gençleştirilmiş, Alman subaylarının denetiminde sıkı bir eğitime tabi tutulmuştu. Dipnot: Alman komutan Liman von Sanders tasfiye edilen subay sayısını 1100, harp tarihi yazarlarından Dukak İnzade Feridun 2000, General Baki Vandemir ise 800 olarak yazar. Benzer bir uygulamayı 27 Mayıs 1960 askeri ihtilalini yapılan komitede yürürlüğe koydu. Orduyu gençleştirmek için 235'i general ve amiral olmak üzere 4000 subayı emekli ettiler. Askeri teşkilat yeni baştan vücuda getirildi. Enver Paşa'nın bu konuda en iyi yardımcısı İsmet İnönü Bey'di. Dipnot: İsmet Bey Enver Paşa'nın gözdeleri arasına girmişti. Aslında Mustafa Kemal'den önce onu Enver Paşa keşfetmişti. Atatürk zaten bir süre İsmet İnönü'ye güvenemedi, Enver Paşa'nın adamı diye. Askeri teşkilatımız, talimnamelerimiz, top ve tüfeklerimiz artık Alman modeliydi. Silah ve cephane kadrosu tamamlandı, genç ve ihtiraslı subaylarımız vardı. Askerin imanı canlandırıldı. Barış bir yıl daha sürerse Bulgar'a, Yunan'a, Sırba, gerekirse İtalyanlara yeniden ders verebiliriz diye düşünüyorduk. Bu gücü kendimizde görmeye başlamıştık. Düşündüğümüz başka konular da vardı. Enver Paşa'yı ve Cemal Bey'i kabineye alan, kendisine muhalif Fethi Bey'i Sofya'ya elçi yapan Talat Bey, gerek kabinede gerekse cemiyetin genel merkezinde kuvvetli bir nüfuz edinmişti. Herkes her şeyi ona soruyor, herkes her meseleyi onunla konuşuyordu. İstemediğimiz başımıza gelmiş, Talat Bey diktatör olmuştu.